Ayrım 21. Evlenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşalp. Sayfa 225. Yüreklere sinsice korku. Yurttaşların yurt dışına çıkma özgürlüklerini düzenleyen antidemokratik yasaların verdiği kısıtlama olanakları çoğu kez kötüye kullanılmaktadır. TBMM'de bu konuşmanın yapıldığı tarihlerde Türkiye'de 338 bin pasaport yasaklısı vardı ve ANAP yaklaşık 5 yıldır iktidardaydı. Pasaportsuzluk denildiğinde aklıma hep Ruhi Su ile Orhan Apaydın geliyor. Bir de Kiraz. Doğu Perinçek'in 8 yaşındaki emniyetin tahdidliler masasından pasaport alabilen kızı. ANAP'ın pasaport engeline takılanlar arasında yüz akı insanları vardı toplumun. Atilla Özkırımlı, Bekir Yıldız, Murat Belge, Sevda Bağcan, Timur Selçuk, Zeki Ökten, Tarık Akan, Genco Erkal, Mehmet Başaran, Rüçhan Çamay, Şerif Gören, Nevzat Çelik, M. Ali Aybar, Yalçın Küçük, Can Yücel, Halil Ergün, Meral Orhan Say, Haluk Gerger, Orhan Birgit, İhsan Sabri Çağlayangil, Şerafettin Elçi, Aziz Nesin, Halit Çelenk, Gülçin Çaylıgil, Mehmet Ali Sebük, her şeyi değiştirdiğini, Türkiye'ye çağ atlattığını savlayan Özal, 5682 sayılı pasaport yasasının idareye takdir yetkisi vererek yurttaşlarına yurt dışına çıkma cezası getiren 22. maddesini değiştirmiyordu. İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut ise, seyahat özgürlüğünün devletin itibarını zedelemek için kullanılamayacağını söyleyebiliyordu. Birçok kültürel etkinlikler, sanat gösterileri ve konserler var olan yasaların dışına çıkılarak demokrasi ve insan haklarına aykırı olarak ve keyfi biçimde yasaklanmaktadır. Birçok müzik ve video kaseti, birçok yayın, çağa yakışmayacak bir bağnazlık ve tutuculuk içinde en keyfi idari kararlarla dağıtımda alıkonulmaktadır. Özal'ınkinin Evren'inkinden bir ayrımı olmadığını en iyi kitap, dergi, gazete toplatma, yayın durdurma ve yok etme kararları anlatıyor. Hiç tartışmasız Evren'inkini benimseyen Özal, iktidara gelişinden 1989 yılına dek 458 yayın hakkında toplatma kararı verilen bir döneme damgasını vuruyordu. Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın 133.607 kitabı 3 Haziran 1985 tarihinde başkent Ankara'da Mamak'ta yakıldı. Türkiye'yi sivilleşmeye götürdüğünü savlayan Özal'lı yıllarda toplatma kararı verilen yayınlarla ilgili olarak 2792 yazar, çevirmen ve gazeteci yargılandı. 368 yayın hakkında mahkemelerce müsaadele ve imha kararı alındı. 458 toplatma kararının ayrıntılı dökümü Özal'ınkinin gerçek boyutlarını göstermesi bakımından önemli. 76 kitap, 11 ansiklopedi, 96 siyasi, 55 magazin, 79 seks dergisi, 14 müzik, 4 video kaseti, 5 kartpostal ve takvim, 64 günlük, 48 haftalık gazete, 1 telefon rehberi ve 5 atlas. 368 müsaadele ve imha kararının yayın türleri de ANAP'ın görülmek istemeyen yüzünü anlatıyordu. 139 kitap, 5 atlas ve ansiklopedi, 88 siyasi, 54 magazin dergisi, 4 müzik, 4 video kaseti, 10 günlük, 63 haftalık gazetenin ve de 1 telefon rehberinin müsaadelesine ve imhasına karar veriliyordu. 13 günlük gazete hakkında ise 303 dava sürüyordu. Ve Özal ile çıkardaşları demokrasi nutukları atıyordu. 25 Şubat 1989. Sudaki İz, Ahmet Altan, Asılacak Kadın, Bitmeyen Aşk, Pınar Kür, Oğlak Dönencesi, Henry Miller için verilen imha kararlarını Yargıtay bu dönemde onaylıyordu. Dipten gelen dalga, İlya Ehrenburg, Gözaltında Kaybolanlar, Kürşat İstanbullu, Cinsel Olgunlaşma, Wilhelm Reich, Burgu, 60 Günlük Bir Şey, Füsun Erbulak, Rengahenk, Can Yücel, Şahince, Ozan Telli, Dünya Çocukların Olacak, Muazzez Menemencioğlu, TKP'nin Eleştirisi, Tarihi Yol, Kim Suçlamış, Brejnev'e Mektup, Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Bizim Lise, Hasan Kıyafet, Erzurum Kongresi'nin iç yüzü ve perde arkası, Vehbi Vakkas, dört büyük halife, Şemsüddin Ahmet Efendi, yürüyenler, sürünenler, Sadık Albayrak ve binlerce kitap, yazar, yayıncı, 1881 davanın suçluları oluyorlardı. Adalet Ağaoğlu, Talip Apaydın, Kerim Korcan, Nihat Behram, Arif Damar, Hasan İzzettin Dinamo, Atol Behramoğlu, Yılmaz Güney, Nedim Gürsel, Necati Güngör, Yaşar Miraç, Tekin Sönmez, Fikret Otyam, Beci Timuroğlu, Mehmet Yaşın, Can Yücel, Şadi Alkılıç, Asım Bezirci, Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, Aziz Nesin, Erol Toy ve Rıza Zelyut'un adlarının başına sanık, yapıtlarına da yasak sözcükleri konuluyordu. Bu sıfatlar Özal iktidarınca da değiştirilmiyordu. Başbakanın Red Kit, Tom Mix, Texas okuduğu bir ülkede herkes istediği kitabı elbette okuyamazdı. Adalet Bakanlığı'nın 7 Temmuz 1988 tarih ve KS4V-R1-E 234-87 sayılı genelgesiyle cezaevlerinde sakıncalı görülen kitapların bildirilmesi istendi. Ankara'ya ulaşan yüz karası listede Kafka, Erich Fromm, Lukas, Steinbeck, Zweig, Gorbaçov, Smith, Russell, Marx, Engels'in adları geçiyordu. Özal'ın bir sivil yönetimin başı olduğunu savunanlar inanırlar mı bilmiyorum ama İstanbul'da müsaade edilen 39.280 kilogram kitap 18 Aralık 1986 tarihinde kamyonlara yüklendiler ve SEKA'ya yollandılar. Anayasayı delmeyi göze alan Özal, tonlarca kitabın hamur yapılmasına hayır diyemiyor, evreninkinin Özal'ınkine benzediğini kanıtlıyordu. Güvenlik güçlerinin yöneticileri yaptıkları operasyonlarla ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmemekte ve basına ve TRT'ye yaptıkları açıklamalarda insanların manevi kişiliğinin korunmasına gerekli özeni göstermemektedirler. Bugüne değin yüzlerce ve binlerce insan henüz daha zanlı durumundayken topluma suçlu gibi tanıtılmışlardır. Kendisinin yasa dışı bir örgütün üyesi olduğu haberini evinde televizyon izlerken duyanlar bile oldu. Anarşi terör sorunlarını işkence yaparak çözümlemekten yana oldular. Cezaevlerinden polis merkezlerine götürülerek yeniden sorgulama olanağı yaratan Evren uygulaması, Özal döneminde 2559 sayılı polis vazife ve selahiyet kanununda yapılan değişiklikle sürdürülmek istendi. 16 Haziran 1985. Dernekler üzerinde yoğun baskılar bir olağanüstü durum sürüyormuşçasına varlığını korumaktadır. Baskıları anlatabilmek için bazı örnekleri ard arda sıralamanın yeterli olduğuna inanıyorum. Robert Lisesi'nin 34 yıllık edebiyat öğretmeni Rüksan Günay Suyu 61, Yunus Emre oratoryası ile Ruhi Su'nun Yunus Emre ezgileri arasındaki farkı açıkladığı için sol görüşlü olduğuna karar vererek görevden alındığını hatırlıyor musunuz? Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu döneminde 4 Mart 1987 akademik jüriden geçen ve daha önce sergilenen iç yağlı boya tablosu ile komünizm propagandası yaptığı savı ile 1,5 yıl cezaevinde yatırılan ressam Cemil Altaylı için söylenebilecek ne var? 7 Kasım 1987 Sözleri Nazım Hikmet'e ait iki şarkıyı 50 yıl sonra TRT radyoları repertuarından çıkarırken hiç utanmadınız mı? Martılar ah ederler, çırparlar kanat ve kanatları gümüş yavru bir kuş şarkılarını yasaklayarak onu unutturacağını sanıyorsanız şaşarım aklınıza. 4 Şubat 1987 Nazım'ın İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu kitabını 1987'lerde 1953 yılında çıkarılan bir bakanlar kurulu kararına dayanarak toplatırken yaptığınızın çok ayıp olduğunu biliyor muydunuz bilmiyor muydunuz? Antonius ve Kleopatra balesinin dünya premierini gerçekleştirmek için İstanbul'a vize tarihinden önce gelen ünlü kareograf Valeri Panov'u gözaltına alırken çağ atladığınıza gerçekten inanıyor muydunuz? 28 Nisan 1989 Çin'deki idamları İstanbul'da protesto eden Oral Çalışlar, Halil Berktay ve Hürriyet Karadeniz'i gözaltına alınca boyunuz mu uzadı? 24 Haziran 1989. Yasak Oyunlar filmini yayın sırasında kesmekle elinize ne geçti? 18 Temmuz 1989. Öğrencilerine Aziz Nesin ve Yaşar Kemal'in kitaplarını öneren öğretmenler hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açtıran Ankara valisi Saffet Arıkan Bedük, öteki ayıplarını örttüğünü mü sanıyordu? 30 Kasım 1989. Eşine, dostuna, seçmenine, delegesine 39 milyon liralık kebap ısmarlayan sağ kolunuz Mustafa Taşar'ın bu işlerine ses çıkarmamanıza bir şey demiyorum. Ama Nazım Hikmet'e Yahudi dönmesi, Allahsız demesi karşısında susmanız çok ayıp olmadı mı? Taşar Nazım'a hakaretten Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce mahkum oldu. 27 Şubat 1989. Bir sivil siyaset adamı olarak Nazım'ı vatandaşlıktan çıkaran kararın iptali için 3 Haziran 1988'de Başbakanlığa yapılan resmi başvuruya yasal süresi olan 60 günde yanıt vermemeniz çok ayıp olmadı mı? 9 Ekim 1988. Muhalefet partilerinin açık ve kapalı toplantıları, parti yöneticilerinin bilgisi, izni ve onayı olmadan ve hatta fark edilmesi halinde şiddetle karşı çıkılmasına karşın film ve fotoğrafla izlenmekte ve böylece partilerin toplantılarını izleyen yurttaşlar fişlenmekte ve yüreklerine sinsice korku salınmaktadır. Sinsice korku yaratmak için akla gelebilecek her yola başvuruluyordu. Babası Hayrullah Bey'in Ulusal Kurtuluş Savaşı'na karşı olduğunu gizlemek için Yorgun Savaşçı filmini yaktıran Evren'in açtığı yol izleniyor. 1985-90 yılları arasında Özal'ın Film Denetleme Kurulu 421 filme el koyuyordu. 10 Ocak 1990. Korku üretmenin en kestirme yolu basın üzerindeki baskıları artırmaktan geçiyordu. Türkiye basınında sansürün kaldırılmasının 82. yıl dönümü geçerli değişiyle 424 ve 425 sayılı SS kararnameleri tartışmalarıyla kutlanıyordu. 24 Temmuz 1990 tarihinde aldıkları toplam ceza 3315 yıl 3 ay olan 32 gazeteci cezaevindeydi. Polis 13 gıyabi tutuklu gazeteciyi arıyordu. 16 günlük gazete için 211'i tazminat, 183'ü ceza olmak üzere 394 dava açılmıştı. 400 gazeteci için toplam 4000 yıla varan hapis cezası isteniyordu. İstenen tazminat toplamı ise 12 milyar 848 milyon liraydı. Özal ailesi günlük gazetelere 41 dava açmıştı. İletişim baskı altına alan Özal'ın ikinci hedefi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından yararlanmak isteyenlerdi. 1985-1991 yıllarında gözaltına alınanların büyük çoğunluğu 2009-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına aykırı davranmakla suçlandılar. Bu nedenle DGM'lerde yargılanan sanıkların %70'i işkence gördüklerini belirttiler. Özal'ınkiler köylü kurnazlıklarına başvurarak akla gelmeyecek yasaklarla korku ortamını ustaca besliyorlardı. Mülkiyeliler Birliği'nin düzenlediği Süleyman Demirel ve Erdal İnönü'nün katılacakları Bu Bizim Savaşımız Değil paneli 2009-11 sayılı yasaya göre Vali Bedük tarafından 2 ay yasaklanıyordu. İnanılması güçtü ama savaş karşıtı eylemler nedeniyle 2 Ağustos 1990'dan 15 Şubat 1991'e kadar İstanbul'da Yadigar Coşkun, Tatvan'da Mecit Kopan öldürüldüler. 16'sı kurşunlu olmak üzere 48 kişi yaralandı. 968 kişi gözaltına alındı. 76 kişi tutuklandı. 15 etkinliğe izin verilmedi. 11 kapalı salon toplantısı, 2 sergi, 4 bildiri ve 3 afiş yasaklandı. Ankara Valisi Bedük imza gününü bile yasakladı. Vecihi Timiroğlu, Ahmet Telli, Haydar Ünal, Ali Balkız, Grup Yorum ve Grup Eki'nin yapıtlarını imzalamaları, valiliğin 28 Şubat 1991 tarihi 2001'e 1 sayılı yazısıyla yasaklandı. Körfez Savaşı'nı protesto etmek için barış fidanını suladıkları gerekçesiyle nükleer savaşın önlenmesi için Hekimler Derneği Başkanı Nusret Profesör Doktor Leziz Onaran ve 3 arkadaşı yargılandılar. 28 Mart 1991. Yasaklamalarının sonu gelmiyordu. Pir Sultan Abdal'ı da, Rahmi Saltuk ve Ahmet Arif'i de yasaklayanlar onlardı. Şöyle bir düşünün. Örneğin Pir Sultan Abdal kimdi? Onu yasaklayanlar kimlerdi? Onun kim olduğu biliniyordu. Oysa onu yasaklayan valiler, kaymakamlar, yargıçlar gün gelecek aynada kendi yüzlerine bile bakamayacaklardı. Necati Devecioğlu, Cahit Bayar, Mehmet Böke, Yakup Gülsü, Lütfi Güzin, Kenan Güven, Alparslan Karacan ve Saffet Arıkan Bedük, 16. yüzyılda yaşayan Pir Sultan Abdal'ı 21. yüzyılda yasaklayan Türk büyükleri olarak tarihe geçiyorlardı. Güvenlik güçlerinin bir kısmını mafya ile, ülkücü tahsilat çeteleriyle, hayali ihracatçılarla ve kaçakçılarla yasa dışı ilişkiler içinde bulunduğu yolunda çok sayıda itiraf, ihbar, iddia ve hatta kanıt vardır. Kamuoyunda MIT raporu olarak adlandırılan ve 28 Kasım 1987 tarihinde MIT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abbas tarafından Turgut Özal'a verilen metin, ülke yönetimindekilerin bulaştıkları pisliğin boyutlarını anlatmaya yetiyordu. Özgün adı Banker Bako olayı, polis içindeki çekişme, yeraltı polis kamu görevlileri ilişkileri olan rapor 7 Şubat 1988 tarihinde 2000'e doğru dergisinde yayımlandı. MIT raporu içerdiği savların dışında ülke yönetiminde bulunanların demokrasi anlayışlarını da ortaya koyuyordu. MIT raporlarıyla solcu yurttaşların yaşamları karartılıyor, aynı MIT ünlü kişilerle ilgili raporlar yazınca hasır altı edilmeye kalkışılıyordu. Evren anılarında Özal'a çok söylememe rağmen olayı adalete intikal ettirmedi diyor. 6. cilt sayfa 252. Ve Özal'ın kendisine en iyisi bu rapor üzerinde fazla durmasaydık iyi olurdu, böyle bir rapor bize intikal etmedi derdik dediğini aktarıyordu. 6. cilt sayfa 301. Kendisine bağlı özel bir istihbarat biriminden söz eden Özal, ailesinin MIT'i ele geçirmesine ve siyasal rakipleri hakkında raporlar hazırlatması girişimlerine ilişkin suçlamalar karşısında susuyordu. Zeynep'in Asım'la evlendirilmesinde görev alan MIT, 24-25-26 Temmuz 1989, Özal iktidarının uzatılmasında da görev almaya kalkışıyordu. Raporda adı geçenler, ANAP'ın yenilmez armadasının güçlü, vazgeçilmez insanları oluyorlardı. Siyaset yapıyorlar, ülke yönetiyorlar ve her gün biraz daha zenginleşiyorlardı. İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu altındaki atamaların gerekli yansızlık ve özen içinde yapılmadığına ilişkin çok ciddi belirtiler vardır. Özellikle ülkücü ideoloji yanlarının büyük bir gayret keşlikle gözetildiği, korunduğu ve yükseltildiği yolunda kuşku ve kaygı uyandırıcı anlamlı göstergeler bulunmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan atama bu tutumun çarpıcı bir örneğidir. Mesleki geçmişi ölçü alınmış olsaydı Hamdi Ardalı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanmaması gerekirdi. 12 Eylül 1980 öncesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü sırasındaki tutumu, gerçekçi bir değerlendirmeye değil bir büyük kentte Emniyet Müdürlüğü meslekten uzaklaştırılmasını gerekli kılacak olaylarla doluydu. Ünlü Ordu Valisi Reşat Akkaya'nın göreve başlamasından önce 11 Temmuz 1980 tarihine dek 14 öldürme olayı yaşanan Fatsa'da Trabzon'da üstlenen faşist çeteler 11 Temmuz-12 Eylül 1980 arasında 56 cinayet işliyorlardı. Dosyalarda o günden bu yana faili meçhul damgaları duruyor. 12 Mart 1981 tarih ve 1981 ve 189 sayılı iddianamede 3. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcısı Ardalı için TCK'nın 243'e 2-3 maddelerinden soruşturma açılmasına izin verilmesini öneriyordu. Ardalı bir işkence kurbanının sorgu odasının tabanına akan kanlarının hamsi kanı olarak bilirkişi raporuna geçirilmesini sağlamıştı. 1980'lerde böyle davranan Ardalı süreç içinde gelişiyor ve Türkiye'de sert davranış ile işkence arasında hukuki ve mahiyet bakımından fark vardır. Sert davranış işkence iddialarına kadar varabilir. Türkiye'de işkence yoktur diyebiliyordu. 9 Ocak 1990. Yasa dışı örgütlenmeler konusunda İçişleri Bakanlığı'nın sağ ve sol ayrımı yaptığı ve özellikle Cumhuriyet'in laik niteliğini ortadan kaldırmaya yönelik örgütlenmeler konusunda gerekli duyarlılığı göstermediği ve görev gereklerini yerine getirmediği yolunda kamuoyunda geniş ölçüde benimsenen bir kanaat vardır. Bu konuda gazete ve dergilerde yer alan haberlere yanıt vermek gereği bile duyulmuyordu. Özal'ın aldırmazlık politikası yönetimin temel ilkelerinden biri olmuştu. Bahçeli evlerde 7 tipliği öldürenlerden biri, Sağlık Bakanlığı'nda çağ dışı siyasetini eskisinden daha güçlü savunabiliyordu. Cezaevindeki MHP'lilere silah sağlamaktan sanık biri, önce Özal'ın özel kaleminde devlet memurluğunun tadını çıkarıyor, sonra da milletvekili oluyordu. MHP'nin önde gelen militanlarına Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığı, Et ve Balık Kurumu gibi kamu kuruluşları ya da Sağlık, Çalışma, Gümrük, Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının önemli postları göz kırpmadan teslim ediliyordu. Özal aklı sıra dört eğilim birleştiriyordu. İçişleri Bakanlığı'ndaki kadrolaşma konusu 1990 yılında bir gen soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Tutanaklara sığmayan sözleriyle SHP'li Erdal Kalkan, Özal'ınkinin evreninkine benzerliğini anlatıyordu. Son atanan 99 kaymakamdan 44'ü İmam Hatip kökenliydi. Emniyet Müdürlüğü atamaları Cizreli Şeyh Abdullah, Adıyamanlı Şeyh Raşit Erol'un tavassutlarıyla yapılıyordu. Isparta, Burdur, Elazığ, Bayburt, Sivas, Tokat, Siirt, İzmir, İzmit Emniyet Müdürleri, Trafik Daire Başkanı, Yeşilköy Polis Okulu Müdürü tarikatçıydılar. Polis akademilerine alınan Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi mezunu 77 kişi, bir yıllık eğitimden sonra bakanlıkta önemli görevlere atanıyorlardı. Ankara Polis Öğrenci Yurdu'ndan babası solcu ya da Alevi inançlı olduğu gerekçesiyle 35 polis çocuğu sokağa atılıyordu. Kalkan bu kafa ile iç güvenliğin sağlanamayacağını söylüyor, Turan Dursun'u, Muammer Aksoy'u, Çetin Emeci, Bahriye Üçoğu anımsatıyor ve yeni kurbanlar kimlerdir diye soruyordu. Meclis tutanaklarına göre bu sorunun yanıtı ANAP sıralarından yükselen bir sesle "Sen ölürsün inşallah" oluyordu. 23 Ekim 1990 Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bilecik Emniyet Müdürü Günay Uslu, Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda emniyet örgütüne tarikatların sızdığı, tarikatçı polislerin yetkili görevlere atandığı, polisin tarikatların yönetimine sokulduğu savlarına yer verdiği için meslekten ihraç ediliyordu. 1 Ekim 1990. Oysa gerçekten meslekten uzaklaştırılması gereken polisler ANAP'ın gözde valileri olabiliyordu. Örneğin makam aracına yol vermeyen bir yurttaşı karakola çekerek bıyıklarını yolmak suçundan 3 ay hapis ve 3 ay memuriyetten men cezası alan Kütahya Emniyet Müdürü Ali Sakallı, inancına bağlı olmanın karşılığını Afyon'a vali atanarak alıyordu. Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 7 Temmuz 1988 tarih ve 1988'de 495 sayılı hükmü bakanlığa sızan şeyhler şıhlar eliyle geçersiz kılınıyordu. İktidarda kalmak için her yolu meşru sayan siyaset anlayışı yer altından yer üstüne, yeryüzünden gökyüzüne herkese kucak açıyordu. İçişleri Bakanı gerektiğinde babalarla sarmaş dolaş oluyordu. 29 Temmuz 1990. Gerektiğinde Hakkari'nin Uludere ilçesi Şenoba Bucağı Şehan Mezrası'nda bir tavuk kümesinin açılışına katılıyordu. 21 Ocak 1990. Bakan Aksu tabanda siyaset yapıyordu. 21. ayrımın sonu sayfa 232.